Serbest Oyun İmalatı Anytime Podcast Bölüm 8 Oyun Fuarları ve Sektör Buluşmaları. Merhaba, ben Zeynep Akçay. Sevgilim Orçun Nişli bir bağımsız oyun geliştirici ve bir süredir Anytime adlı bir oyun üzerinde çalışıyor. Onun oyun geliştirmesi demek, bütün tutkusunu, bilgisini, hayal gücünü buraya yönlendirmesi, anlatısından görsel kimliğine, kodlamasından tanıtımına kadar her şeyi en ince detayına kadar kurgulaması demek. Bir animasyoncu ve Orçun'un hayat arkadaşı olarak ben de kaçınılmaz bir şekilde bu sürece dahil oldum. Bu podcast'te Anytime'lı geliştirme maceramızı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Böylece Türkiye'de ve dünyada bağımsız oyun geliştirmenin de bütün yönlerinden bahsedeceğiz. Sekizinci bölümde Orçun'un geçtiğimiz ay katıldığı Game Connection Asya Pasifik ve PAX Avustralya 2019 deneyimlerinden bahsettik ve bu deneyimler üzerinden sektör içinde bağlantılar edinmenin önemine değindik. Hazırsanız başlıyoruz.
Of, bunları ben mi yazmışım ya?
Üzerinden o kadar süre geçince tanıyamıyorsun tabii.
Ya gerçekten bir ay falan geçti herhalde. Bu podcast bölümünün senaryosunu ben aslında bir ay önce yazdım. Ama tam o anda çok da güzel bir haber aldık. Bir önceki bölümde de aslında bahsettiğimiz devlet fonu vardı burada, eyalet fonu. Screen Queensland'ın. Ondan olumlu cevap aldık.
Evet, ama açıklamamızı bekletmemizi istediler. Çünkü henüz kamuya duyurmamışlardı. Başvuru koşullarındaki gizlilik sözleşmesi nedeniyle kamuya duyurma hakkı ilk fonu veren devlet kurumuna ait olduğu için onların duyuruyu yapmasını bekliyorduk kısacası.
Evet. Bu podcast'i dinlediğiniz gün bu duyuru da ilk defa resmi olarak onlar tarafından yapılmış olacak. Ki şu anda biz bu bölümü kaydederken bile hala daha bu duyuru yapmadılar. Bekliyoruz.
Evet. Resmi olarak paylaşmamamız gerekiyor.
Bu bölümümüzün konusu
konferanslar, fuarlar ve sektör buluşmaları. Gerçekten de iki aydır hem Orçun hem ben çok çeşitli konferanslara ve fuarlara katıldık ayrı ayrı. Ben Moskova'da Select adıyla bilinen film okulları topluluğunun bir konferansına katıldım. Yeni medya ile ilgili bir konferanstı. Bol bol da VR'dan bahsedildi.
Bol bol da vodkalar içilmiştir eminim Rusya'da, Moskova.
Vodka, Kalinka, Balalayka ve ya açıkçası çok olağanüstü konuşmalar yoktu ama enteresan da sinema eğitimcilerinin bakış açısını görmek ve iki farklı çevreden hem oyun geliştiricilerin hem sinema yapımcılarının çevresinden bakan biri olarak karşılaştırma imkanı buldum. Bu da benim için değişik bir deneyimdi. Ama tabii asıl haberler Orçun'da çünkü Orçun Anytime'ı tanıtmak için Melbourne'de gerçekleştirilen GCAP kısaltmasıyla bilinen Game Connection Asya Pasifik fuarına katıldı.
Evet, arkasından da PAX'a katıldım. PAX Avustralya tabii.
Bu fuarlar için yaptığımız hazırlıklardan, fuar deneyimlerinden, oyun fuarlarında neler yapmak gerektiğinden, sektör buluşmalarında dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz bu bölümde de.
Düşününce şöyle, ben geçmişimde aslında bayağı bir oyun etkinliğine katıldım. Hem konferanslar, hem fuarlar, hem buluşmalar anlamında. İlkleri şimdi düşününce çok ultra amatör geliyor o zamanki yaklaşımım. Çünkü hiçbir deneyim olmadığı zaman böyle elini kolunu sallaya sallaya "Aa, bakalım burada ne varmış" dercesine böyle gidiyorsun orada. Ortamda tabii herkes ultra hazırlıklı geldiği için hiçbir şey yapamadan çekirdek çitlemeyle geçen kaç binin arkasında buralarda böyle yapmadan gitmek gerekiyormuş diyerek geri dönüyorsun.
Evet, o ilk fuar işi de çok önemli. Benim SIGGRAPH'da şu anda yaşadığım deneyimi sen çok önceden yaşamışsın, o da iyi bir şey olmuş.
SIGGRAPH demişken ondan da bahsetmek gerekiyor. Bu tabii senaryoyu yazmamızın üzerinden bir ay geçtiği için nur topu gibi yeni etkinliklerimiz daha oldu burada bahsetmediğimiz. SIGGRAPH, dijital görselleştirme teknolojilerine dair en büyük fuar. Los Angeles'ta düzenleniyor. Ama Asya'da düzenlenen bir ayağı daha var. Bu Asya'daki ayağı her yıl geziyor. Yani her yıl başka bir ülkenin başka bir şehrinde gerçekleşiyor. Bu yıl bizim bulunduğumuz Brisbane şehrinde gerçekleşti.
Hatta bizim evimizin tam karşısındaki fuar alanında gerçekleşiyor şu anda konuştuğumuz anda.
Evet, Zeynep'in okulu bu etkinliğin aynı zamanda sponsorlarından bir tanesi ve özellikle sanal gerçeklik, virtual reality ile ilgili olan VRCIA diye bir alt etkinliği daha var Onun chair'lığını yap Zeynep bir yandan bu süreç içerisinde.
SIGGRAPH'tan hemen önce VRCAI adında konferansçık gerçekleştirdik ve bu konferansçıkta
çok cık denmez aslında. 3 gün sürdü yani.
3 gün sürdü. 100 kişi katılımcısı vardı. Sağ olsun bayağı büyük vaktimi aldı. Yorucu oldu ama sinemacılar ve oyun geliştiricilerinin yanı sıra daha teknik alanlardan gelen insanların bir yara nasıl yaklaştığını deneyimlemek açısından bayağı öğreticiydi.
Tahmin edebiliyorum.
Bence şeye dönelim, bu oyun fuarlarına dönelim. Nasıl hazırlık yaptın, onlardan bahsedelim bence.
Evet, değil mi? Buraya oradan gelmiştik. Evet. Öncelikli olarak bizim pitch'imizin bir çıktısını aldım. Renkli çıktısını. Bir tane değil tabii. 6-7 tane kopyasını. Bir de öncesinde bir kart vizit kaosu aslında yaşadık. Şu anlamda bir kart vizit mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Çünkü sürekli insanlarla tanışacaksınız ve sürekli kartla iş tokuşu yapacaksınız. O yüzden business kart kısmı aslında biraz önemli. Ama bizim için biraz karışık bir durumdu. Çünkü Binary Zero daha şu anda yeni kurulmuş bir firma ve yani burada hiçbir bilinirliği yok. O yüzden acaba bir Binary Zero kartı mı hazırlamalıyız yoksa bir Anytown kartı mı hazırlamalıyız diye çok arada kaldım.
Bu arada Binary Zero diye bir şeyden daha önce bence podcastlerde de bahsetmedik. Binary Zero Orçun'la bizim oluşturduğumuz şirketin adı.
Binary Zero adında buraya geldiğimizde bir firma kurduk. Aslında zaten isim olarak bir süredir kullanıyorduk bu Anytown'u geliştirmeye başlamadan, hatta bir süre öncesinde birlikte yaptığımız işlere bir isim verebilir bilmek için biraz düşünüp taşınmıştık. Hatta ilk başta sanırsam Art of Oz demiştik ama sonra evet. Binary Zero isminde mutabık kaldık. Şu anda da o isim üzerinden geliştiriyoruz. Burada da buraya geldiğimizde de bunu şirketleştirdik.
Oradaki Zero benim adımın Z, işte Z'sinden ve Ro da Orçun'un tersten yazılmış halinden oluşuyor. Ya bilinirlik olmadığı için de hani şimdi Binary Zero kartı versek ne olacak, bizim başka bir oyunumuz yok piyasada vesaire derken oyunun kartını verelim dedik. Yani direkt oyunun web sitesine yönlendirecek bir kart vizit yapalım dedik.
Evet, lakin bizim bir Binary Zero adlı bir web sitemiz dahi yok şu anda aslında baktığımız zaman.
Güzel. Ya,
tamamen
evet.
Senin web sitem ve benim kişisel web sitemden oluşan bir portfolyomuz var ortada. İlk firma kurma macerası her zaman böyledir zaten. Firma mı kuruyorsun, ürün mü geliştiriyorsun, her şey havada uçtuğu için zaten oyun sektöründe çok alışılagelmiş bir şey. İşte bir yayıncı eğer işin içine girerse ne olacağı, işte işler büyürse ne olacağı konusunda tamamen muallaklı olduğu için established, yerleşmiş bir ürünün olmadan bir firma ismi olarak bir anlam kazanabilmen epey zor.
Tabii yani aynı anda birçok proje yürütmüyorsan bütün kartları esas ürün üzerine oynamak daha mantıklı.
Evet.
En azından bize öyle geldi. Neyse, kart bastırdık. Pitch dokümanının çıktılarını aldık.
Screen Queensland'ın buradaki etkinliklere katılmamız için de açtıkları küçük bütçeli bir fon daha vardı. Ona başvurduk. Ondan kabul aldık. O başvuru sürecinde zaten bu desteği de güzel vermişler. Ön hazırlık aşamasını yaparak onlara gitmeni bekliyorlar. Yani kimlerle görüşeceksin, niye görüşeceksin, oradaki etkinlikten pozitif çıktıların neler, bütçen ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın.
Hatta bir zaman çizelgesi oluşturmanı bekliyorlar. Kimle görüşeceksin, hangi gün görüşeceksin, onlarla temasa geçtin mi, görüşeceğin insanlarla, böyle bilgiler bekliyorlar. Yani başvurunun parçası olarak bu planlamaları yapman gerekiyor.
Evet, ama zaten o başvuru için değil, normalde de zaten kesinlikle yapılması gerektiğini ben hep söylüyorum ve öneriyorum. Çünkü oraya gittiğiniz zaman zaten insanlar çoktan o organizasyonlarını yapmışlar ve zamanlarını ayıracakları insanları ayırmış oluyorlar. Oraya gittiğinizde bir anda ortaya çıkarak ben geldim bana zaman ayır dediğiniz zaman size kimse öyle bir zaman ayırmıyor.
Tabii bunda konferansın ne kadar güzel düzenlenmiş olduğu da çok önemli. Eğer önceden takvimlerini açıklıyorlarsa, programlar belliyse bu düzenlemeleri çok daha rahat yapıyorsun.
Tabii. Bugüne kadar katıldığım hemen hemen bütün oyun etkinliklerinde böyleydi bu zaten. Burada da mesela Game Connection Asya Pasifik'te de Meet to Match diye bir uygulama kullanıyorlardı. Toplantıların, panellerin, konuşmaların, workshopların zaten büyük listeleri var. Aynı anda birden fazla etkinlik gerçekleştiriliyor. Bir yandan onların hangilerine katılacağınızı işaretliyorsunuz. Bir yandan da onlardan kalan vakitlerinizde kimlerle nasıl görüşeceğinizi ortak bir uygulama üzerinden bir zaman teklifini yolluyorsunuz. Merhaba, ben buyum. Şu nedenlerden dolayı sizinle görüşmemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Zaman çizelgeleri üzerinden onların zaten boş zamanlarını görebiliyorsunuz. O boş zamanlar üzerinden bu teklifi yollamanız gerekiyor. Ve bu teklifin sonucunda karşı taraf ya başka bir zaman önerisinde bulunabiliyor, ya reddedebiliyor, ya da kabul edebiliyor. Eğer kabul ediyorsa zaten orada bahsedilen yerde, bahsedilen masada buluşuyorsunuz ve karşılıklı konuşup kartlarınızı ileride konuşmaya devam edebilmek için değiş tokuş yapıp diğer konuşmalarınıza devam ediyorsunuz. Böyle bir hareket zincirinden oluşuyor aslında bu etkinliklerin büyük bir çoğunluğu.
Bayağı verimli kullandın sen de. Zannediyorum başvurmak için mesaj gönderdiklerinin %80'iyle 90'ıyla falan görüştün değil mi?
Evet. Bir Google'dan biri reddetti. Orada o amaçla değilmiş. O yüzden reddetti. Ama onun dışında bütün büyük majör distribütörlerden, Steam'den, Microsoft'tan, Nintendo'dan insanlarla görüştüm. Bazı publisher'larla görüştüm. Screen Queensland'dan daha o zaman fon alıp almadığımız belli değildi bu hazırlıkları yaparken, ama eğer alırsak diye bir narrative designer, bir de PR uzmanı arayışımız vardı. PR derken de
halk ilişkiler, evet.
Ama oyun spesifiğinde, yani yıllarca oyun sektöründe dirsek çürütmüş bir halk ilişkiler uzmanı.
Hatta bağımsız oyun sektöründe.
Evet. Ki bu da zaten aslında bayağı alanı daraltıyor, zorlaştırıyor. Bunlarla iletişim kurdum. Dediği gibi Zeynep'in çok büyük bir kısmı geri dönüş yaptı. Zamanlarımızı oturttuk. Bu arada Screen Queensland'dan bu yolculuğa dair verecekleri fondan da onay geldi. Böylece aslında neredeyse hiç para harcamadan bu yolculuğu yapabilmiş olduk sayelerinde.
Evet, ucuza gelmesinin sebeplerinden biri de Melbourne'e kadar trenle gitmiş olman.
Evet, biz Brisbane'de oturuyoruz. Game Connection, Asya Pasifik ve PAX etkinlikleri Melbourne'de. Brisbane'li oyun geliştiricilerle ara ara buluşuyoruz. Bu buluşmalarda böyle bir tren yolculuğu yapıp bu tren yolculuğu boyunca bir jam yapalım, game jam yapalım, oyun geliştirelim diye düşündük.
Evet, Locomo Jam ismini verdiler bu etkinde. Çıkış kaynağı da aslında Amerika'da yapılan bir etkinlik. Chicago'dan San Francisco'ya 50 saat mi 52 saat mi öyle bir sürede giden bir trenle yapıyorlar. Ama tabii o trenler gösterdiler fotoğraflarını, biraz daha insancılmış yani.
Evet, zaten ama biz başından biliyorduk trenlerin ne kadar boktan olacağını, yolculuğun ne kadar zor olacağını. Ama biz yine de yapmak istedik. Zaten işte Train Jam'in dandik Avustralya versiyonu diye dalga geçtik ve bile bile aslında lades olduk diyebilirim yani. Mesela oradaki o tren yolculuğunda, Amerika'daki olan versiyonunda Game Developers Conference'a gidiyorlar. Ama onların işte internetleri var, masalar geniş geniş, koltuklar ev koltuğu gibi, su var, duş alabiliyorsun, yataklar var, gidip bir yerlerde yatabiliyorsun. Bu bahsettiklerimin hiçbiri yoktu. Elektrik dahi yoktu trende. Ve kendi yanımızda portable elektrik jeneratörleri götürdük. Onlar da tabii çok kısıtlı süre ancak enerji verebiliyorlar. Bu şekilde böyle çok deli bir etkinliğe kalkıştık. Hatta yolculuk da öyle. Brisbane'dan Melbourne'e direkt tren olmadığı için aktarmalı yapmak zorundaydık. Bir de yani o kadar o dediğim jeneratörleri indirmesi, bindirmesi, eşyaları taşıması arada, Sydney'de verilen mola gibi bir sürü başka detaylar da tabii işin içine girdi. Ama yine de genelde çok eğlenceli geçti. Çok çok yoruldum sonra. Hatta bir hafta, iki hafta hasta düştüm arkasından, ama çok eğlenceli oyun fikirleri ortaya çıktı. Bir elektrik ve internetin olmamasından dolayı herkes akıllıca yöntemler geliştirmek zorunda kaldı. Her şeyi mesela önce kağıt üzerinde bitirip ondan sonra bilgisayarları açmak zorunda kaldık. Hatta bazı insanlar direkt board game tasarladılar. O çok daha optimal bir yöntemdi. Her ne kadar çok yorucu olsa ve beni hasta etse de sonunda aslında bir sürü insanla tanışmama yol açtı. Burada bayağıdır yabancı hissediyordum kendimi, yani etkinliklere gidip geliyoruz ama çok daha az insanı tanıyoruz. O çevreye çok hızlı bir giriş yapabilmemi sağladı aslında.
Evet, yani buradan game jamlerden insanların birbiriyle tanışıp kaynaştığı sonucunu çıkarabiliriz zannediyorum. Ben yani mesela bir çift biliyorum orada tanışmış.
Evet, biz Zeynep'te ilk flörtleşmemizi Global Game Jam 2014'te yaşadık sanırsam, değil mi?
Evet, İstanbul'da düzenlenen Game Jam'e katılmıştım. Orçun da oradaydı. Bu sayede birlikteliğimize başladık diyebiliriz. Hatta her yıl yıl dönümü gibi Game Jam'lara katılıyoruz.
Evet, Global Game Jam'i yıl dönümü olarak kullanıyoruz aslında.
Aynen, bizim de romantikliğimiz, nerd romantizmi. Evet, yani yoğun ve işte yorucu ama kaynaştırıcı bir Game Jam'in ardından bir de kocaman bir etkinlik vardı. vardı Melbourne'de.
Game Connection Asya Pasifik özellikle çok çok benim için faydalı geçti.
Bayağı yoğun bir program hazırlamışlar. Gitmeden önce de göz atmıştık beraber. Biraz bahsetsene etkinliklerden genel olarak.
Tabii. Anne LeMay'in ultra ilham verici bir konuşmasıyla başladı. Kendisi yıllarca Ubisoft'ta narrative designer olarak çalıştıktan sonra şu anda da Warner Bros'ta narrative design lead'i olarak çalışıyor. Oyun sektörünün kendisini ne kadar yıprattığından aslında bahsetti. Yani bunu bazen ben de hissediyorum. Yaşlandıkça oyun sektörü çok genç olduğu için kendinizi normalde diğer sektörlerde gitgide daha sektöre yakın ve ait hissetmeniz gerekiyorken aslında oyun sektöründe gitgide daha yabancılaşıyor ve daha az ait hissetmeye başlıyorsunuz. Anne LeMay biraz bunlara değindi.
Yapma ya. Bayağı depresifmiş o zaman.
O ait olmama ve yabancı olma hissini aslında kendi yaptığı, kendi tasarladığı karakterlerde nasıl yansıttığını, nasıl kullandığını gösterdi. Sektördeki insanlarla nasıl dayanışarak üstesinden geldiğini, insanlara ne kadar yardımcı olmak istediğinden bahsetti. Aslında bayağı umut verici bir konuşmaydı. Yani gerçekten ben de duygusal olarak aslında çok etkilendim konuşmasından. Sonrasında bir buluşma, tanışma yaşadık kendisiyle.
Zaten sonrasında görüştüğünde de sarılmış sana, değil mi?
Evet ya, gerçekten. Yani çok çok duygu yüklü bir konuşmaydı.
Başka ne vardı?
Sonrasında aslında çok çeşit panel ve konuşma vardı. Ama ben özellikle anlatıya yönelik olanları, tasarıma yönelik olanları ve business'e yönelik olanları tercih etmeye çalıştım. Çünkü oyunun yazılım kısmı burada Avustralya'da çok büyük bir değişiklik sergilemiyor. Ama business kısmı nasıl? En çok merak ettiğim hani buralardaki farklılıklar neler olabilir diye. Onu merak ettiğim için özellikle o tarafa ağırlık göstermeye çalıştım. Bir de zaten narrative designer arayışında olduğumuz için network yapabilmek için panelleri kullanmak mantıklı geldi ve narratifle ilgili olan panellere katılarak orada insanlarla tanıştım bol bol. Oranın çıkışında sohbet etmek şeklinde. Bunun dışında zaten bir sürü toplantı vardı. Panel ve workshopların da büyük bir kısmını kaçırdım diyebilirim. Ama kesinlikle iyi şeylere vesile oldu. Hem Steam'de, hem Nintendo'da, hem Microsoft Xbox'ta üst düzeyde olan insanlarla birebir iletişim kurabilme, sorularımı sorabilme, cevaplayabilme, hatta InTown için tavsiye alabilme şansını elde ettim. Ki bunlar çok değerliydi. Yani tabii çok daha fazla da oldu ama arada bir sürü işte bu gizlilik sözleşmeleri, NDA'ler olduğu için yani şu anda anlatabildiğim kadarını anlatabiliyorum.
Zaten bir de erken bir dönemde InTown henüz. Hani bu toplantılar daha
evet, aslında
ilişkinin
bu,
başlangıcı.
Tabii bu bir ilk iletişim kısmı aslında. Normalde yakın ilişkiye girme dönemini bir vertical slice sonrasında oyunun tam oynanabilir bir demosu olduğu zaman gerçekleşecek. Yayıncılarla da keza böyle, distribütörlerde de aslında böyle işliyor. Ama tabii bu ilk iletişim her zaman önemli. Onların ilgi oranı da çok etkili ki ben daha önce hiçbir oyununda görmediğim kadar şu anda ilgi gördüğümü, daha demo bile yokken ortada söyleyebilirim ki bu çok bizim için iyi işaret aslında.
Evet, yani bir yandan da moral ve enerji veriyor.
Evet, hem bu fondan destek almış olmamız. Yani tabii biz ön hazırlığımızı yaparken
fondan haber gelmemişti
ama tam bu yolculuğa çıkmadan bir gün önce olumlu haberini aldık. O inanılmaz bir moral desteği oldu. Bir de oraya ben gittiğimde insanlardan sürekli olumlu geri bildirimler aldığım için ekstra gazlanıp döndüm diyebilirim tabii. Bunun dışında tabii casual tanışma toplantıları da yaptım. Şu anda yakın zamanda irtibat kurma ihtiyacımın olmadığı ama çevre olsun diye tanıştığımda bir sürü insan oldu. Özellikle diğer oyun stüdyolarının kurucularıyla görüşmeler yaptım. Prideful Slot'un ortaklarından biriyle görüştüm. Greenheart Games'in kurucusuyla görüştüm. Game Developer Tycoon'un yapımcıları. Avustralya'da çok büyük bir toprağı olsa da 25 milyon insan yaşıyor top. Ama bu 25 milyon insana oranla ne kadar çok oyun stüdyosunun da aslında olduğunu görmek için iyi bir fırsat oldu benim için. Hem bu araştırma, hem ön araştırma, hem de oraya gidip direkt birebir tanışmış, görüşmüş olmak.
Sadece hani oyun stüdyosu fazlalığı değil. Yani ünlü oyunlar da çıkmış yani nüfusa karşılaştırılınca bayağı yüksek oranda.
Tabii aslında bayağı
başarılı oyunlar var.
Bayağı bir buradan çıkmış başarılı oyun var diyebiliriz. Hand of Fate'in geliştiricileri yine bizimle aynı Brisbane şehrinde yer alıyorlar. Yonder oyununun geliştiricisi Prideful Slot yine bizimle aynı şehirde. Unpacking diye daha çıkmadı ama yani başarılı olacağı çok belli olan bir oyun yine burada geliştiriliyor. Half-Brick oyun stüdyosu burada. Gerçi son yıllarda epey küçüldüler ama yine Brisbane'dalar. Ki Brisbane eskiden en büyük oyun geliştirme merkeziyken Avustralya'nın, şu anda en küçüğüne dönüşmüş durumda. Özellikle dünyadaki büyük finansal krizden sonra Brisbane'deki büyük firmaların büyük bir çoğunluğu Avustralya'yı terk etmiş. Şu anda sadece bağımsız geliştiriciler var. Daha çok Melbourne merkez haline dönüşmüş durumda. Ama ona rağmen burada bile bayağı bir firma sayabiliyoruz. Hatta Zeynep'in iş arkadaşlarından biri olan Gordon Moyes, şu anda Griffith Films Okulu'nun oyun departmanının başında kendisi. Ama benim çocukluğumda hasta olduğum Dark Reign serisinin yapay zeka programcısı kendisi. Strateji oyununu. Ve sonrasında Destroy All Humans oyun serisinin de product manager'ı kendisi aynı zamanda. Şu anda akademisyen olarak çalışıyor ama yani burada aslında bayağı bir deneyimli insan evet. var ve sürekli karşılaşıyoruz kendileriyle.
Evet, keza John Cartwright var.
John da aslında tabii panellerle alakası yok. Brisbane'da tanıştık kendisiyle ama bağımsız oyun stüdyosu kurmayla ilgili bir workshop katılmıştım. Orada tanıştım kendisiyle. Ki kendisi de sadece dinlemeye gelmişti. Ki çok mütevazi bir adam. Eski THQ Avustralya'nın executive producerlarından bir tanesi kendisi. Yani benim yaşım kadar adamın oyun sektörü tecrübesi var. Anytown'la çok ilgilendi. Arkasından arda arda buluşmaya konuşmaya başladık. Sağ olsun o da bizim demomuzu bekliyor. Birçok publisher arkadaşıyla tanıştırmak istiyor. Game Connection Asya Pasifik'e de gittiğimde aslında düşündüğümden çok çok daha fazla burada tecrübeli insanın olduğunu fark ettim. Türkiye'deki oyun geliştiriciliği mobil oyunlar patlamadan önce tamamen PC oyunlarından ve kısıtlı Java telefon oyunlarından ibaretti. Zaten dünyanın hiçbirinde büyüyememiş bir sektör olduğu için orayı saymayabiliriz bile. Büyük bir oranda PC oyunları Türkiye'de vardı. Ama buralarda konsollar da çok yaygın olduğu için özellikle konsol geliştirmeye yönelik epey
birikim var
diyebiliriz. Evet.
Bütün bunların nasıl işlediğini görmen de aslında bayağı etkili olmuş GCAP o zaman.
Tabii. Avustralya hakkında bilgi edinmemi sağlayacak bir sürü panel vardı. Elimden gelince o panellere katılmaya çalıştım. Ayrıca oradaki konuştuğum insanlar da bayağı güzel izah ettiler. Yani Avustralya'ya dair bütün detaylarla dinleyicilerimizin kafasını şişirmeyeyim. Yerimiz de zamanımız da dar burada. Ama Game Connection Asya Pasifik'in kapanış konuşması da aslında güzel bir özet niteliğindeydi. Oyun sektörünün dünya finansal krizinden sonra nasıl bir çıkmaza girdiğini Avustralya'da. Büyük firmaların gidişinden sonra bağımsızların yükselişini ama bağımsızların ne kadar düşük bütçelerle ve umutsuz koşullarla çalıştıklarını ama yeni bir oyun sektörü yapısının ortaya çıkmasında sağladığından bahsetti. Kapanış konuşmasından sonra akşamında ödül törenleri vardı. Ona da katıldım. Tabii ki bu yıl Avustralya'dan çıkmış en çok ses getirmiş oyunlardan biri olan Untitled Goose Game. Bütün ödülleri topladı diyebilirim.
Başlıksız kaz oyunu diyebiliriz bunu.
Evet. Bence dinleyicilerimizin bir kısmı duymuş olabilir yani çok absürt bir oyun olduğu için.
Evet. Kısaca bir kasabada insanların yanına yaklaşıp işlerine çomak sokan bir kaz hayvanını oynuyorsunuz.
Evet. Aynen. Bir sonraki gün Free Play diye bir etkinlik vardı. Yine Avustralya'da geliştirilmiş experimental oyunların sergilenmesi için ve onore edilmesi için yapılmış bir etkinlik. Ona katıldım. Orada da aslında adı geçmişti. Frog Detective diye bir oyun vardı. İnanılmaz komikti. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyundaki geçen diyalogların seslendirmesi yok. Ama oyun geliştiricileri sahnede bir yandan oyunu oynarken bir yandan da oyundaki karakterleri direkt kendi sesleriyle canlandırdılar. İnanılmaz absürt komikti. Deneysel oyunlar arasında çok ilginç güzel bir oyun da vardı. Way to the Woods diye. Bir geyiği oynuyorsunuz. Kesinlikle bakın. Ya aslında bayağı yıllar önce Xbox'ın E3 tanıtımlarından bir tanesinde trailer'ı çıkmış ama küçük bir oyun stüdyosu. Hem de geliştiriciler çok genç. Bu yüzden yıllardır uğraşıyorlar. 7. yılları falan galiba. Ama oyun çok çok güzeldi. Yani gösterdikleri kısmı en azından. Bir geyiği oynuyorsun. İnsanlık yok olmuş. Etraftan yok olmuşlar ve terk edilmiş bütün şehirler. Ve şehrin içinde boynuzları ışıldayan bir geyikle geziyorsun. Çok ilginç bir ambiyansı vardı. Kesinlikle bir ara göz atın derim. Bu etkinlik sonrasında da hemen arkasından PAX başlıyordu zaten. PAX'a katıldım.
PAX ne demek? Bence biraz ondan bahsedelim.
PAX bir oyun fuarı. E3 ve Gamescom'dan sonra en büyük oyun fuarı diyebiliriz. E3 Amerika'da düzenleniyor. E3 diye kısaltılıyor ama aslında o da EEE'den geliyor. Electronic Entertainment Expo'nun kısaltılmışı aslında. Gamescom'da Almanya'da, Köln'de düzenleniyor. PAX Amerika'da iki ayrı parça halinde var. Doğu ve Batı PAX şeklinde. Amerika'nın iki ayrı yakasında iki ayrı etkinlik olarak düzenleniyor. Bir de Avustralya'da var. Ki ben Avustralya'dakine gittim. PAX ne demek? Penny Arcade Expo'nun kısaltılması. Penny Arcade 1998'de ortaya çıkmış bir oyun webkomiği. Dünyanın ilk internet çizgi romanlarından bir tanesi. Oyun kültürü üzerine kurulu. İçindeki karakterler oyun kültürüne dair bir şeyler anlatıyor. Bu kadar popüler oldular ki oyun fuarlarının da ilkini düzenlemek istediler.
2000'li yılların başın 2004'ten galiba beri.
Bu fuarı düzenliyorlar. E3'ün aksine E3 adından da anlaşılacağı üzere Electronic Entertainment Expo, elektronik eğlence fuarı. İçinde oyunları da kapsıyor ama başka şeylere de yayılmış durumda ama PAX sadece oyunlara yönelik. İşte içinde board game'lerin de olduğu, FRP oyun partilerinin de düzenlendiği, LAN partilerinin yapıldığı, oyun kültürünün kutlandığı bir etkinlik.
Locomo Jam'in de hatta bir standı açılmış.
Evet, PAX içerisinde bizim Locomo Jam'in de bir standı açıldı. PAX'ın içinde değil ama tam girişinde. Bu Jam'de yaptığımız oyunları bir sonraki yılda yapmaya karar verdikleri için katılmak isteyen insan için imza toplamaya başladılar orada.
Bu sayede senin de PAX'a katılımın bedavaya gelmiş oldu. Çünkü standta duranlardan biriydin.
Görev. Parasını fondan bile almadım yani zaten. Yani bedavaya gelmiş oldu. Bu yıl bizim PAX'a katılmamız için bir neden yok. Daha elimizde bir demomuz olmadığı için. Ama gelecek yıl PAX'a katılma ihtimalimiz yüksek olduğu için ben hani bir alıcı gözle de PAX'ı değerlendirmeye çalıştım. Oradaki indie standlar nasıl kurulmuşlar, ne boyutlardalar, insanlar nasıl tanıtım yapıyorlar, medya katılımı ne kadar oluyor, oyuncular ne kadar indie standlara, diğer standlara göre tercih ediyor. Onların da incelemesini yapmaya çalıştım.
İlgi varmış bayağı değil mi?
Evet, E3 ve Gamescom'un aksine bu iki fuar çok büyük olduğu için büyük oyun firmaları kendi oyun tanıtımlarını bu E3 ve Gamescom'a denk düşürmeye çalışıyorlar. Yani E3 sırasında özellikle bir sürü oyun açıklanıyor. E3'ün içerisinde bir bazı oyun geliştiriciyseniz oranın ancak minnacık bir parçası olabiliyorsunuz.
Kayboluyorsunuz
aslında
yani.
Aslında evet, orada kayboluyorsunuz. Ama PAX bunun için daha iyi bir ortam. Çünkü PAX'da genelde anons edilen bir oyun olmadığı için indie oyunlar için de daha geniş bir alan kalmış oluyor. Aynı zamanda biraz daha PAX'a katılan oyuncu da bağımsız oyunlara biraz daha yatkın bir kitle diyebiliriz. Çünkü board game'leri de oynayanlar, FRP oyunlarını oynayanlar, yani daha salt oyun kültürüne özgü insanların, genelde cosplayerlerin vesaire geldiği bir etkinlik.
Tam oyun nerdleri yani. Başka bir deyişle.
Evet.
AAA firmaların genel alıcı kitlesinden öte bu işi bayağı ciddiye alan, daha takip eden insanlar geliyor. Bunlar da bizim aslında kitlemizin büyük bir kısmını oluşturuyor.
Tabii. Yani bizim için de gelecek yıllarda epey faydalı olabilir orada bir stand açmamız. Ha, bu arada tabii özellikle Penny Arcade olduğu için zaten hani açılımı, eski retro arcade oyunlara da çok büyük bir önem veriyorlar. Yani fuar alanının dörtte biri eski oyun konsollarının ve eski oyunların sergilendiği müze oyun kısımlarından da oluşuyordu. Bu arada şeyde board game standları arasında eskiden Monochroma'da yaptığı mimari tasarım araştırmalarıyla da bizim oyunumuza katkısı olan Ahmet Satin'in de bir standı vardı. Kendisi bizden birkaç yıl önce Avustralya'ya yerleşti. Melbourne'de yaşıyor kendisi. Çok görüşemiyoruz ama orada en azından PAX'ta denk gelebilme şansımız oldu. Çünkü PAX'ın board game kısmında bir standı vardı. Kendisi Solar Ocean Colonies adlı bir board oyunuyla uğraşıyor uzun bir süredir. Onun tanıtımını yapıyordu orada. Bahaneyle de öyle bir eski bir dostla da karşılaşmış, sohbet edebilmiş olduk kısıtlı bir zamanda da olsa o koşturmaca arasında.
Unpacking de galiba orada bir stand açmış değil mi?
Evet, evet. Unpacking yine Brisbane'da demin de bahsetmiştik. Şu anda piyasaya çıkmamış ama
muhtemelen
çok
başarılı olacak.
Bizim de sevgiyle muhtemelen oynayacağımız bir bağımsız oyun.
Eşyaları kutularından çıkarıp yerleştirmek. Bu kadar güzel bir his var mı acaba?
Ben takıntılı, tasdiklenmiş bir insan olarak tabii aşırı zevk alıyorum ama galiba sanırsam böyle bir şeyi takıntı yapmayacak insan yoktur herhalde, değil mi? Ya kutularından bir şeyleri çıkarıp dizme ve o kaosun düzene dönüşme hissiyatını,
evet,
rahatlatmadığı bir insan var mıdır acaba ya?
Evet, bayağı ilgi görüyor yani. Birkaç etkinlikte görüyorum. İnsanlar başından kalkmak istemiyorlar bayağı. Oyundan bahsedeyim biraz istersen. Oyun böyle. Yeni bir eve taşınıyorsun ve kutuları açıp işte odaları yerleştiriyorsun. Çocuk odası, işte mutfak, tabakları yerleştiriyorsun. Üst üste koyabiliyorsun bilmem ne. Allah, ne güzel bir his bu ya. Bayağı hani rahatlatıcı bir hisle oynuyor insan.
Gerçi bilmiyorum, belki biz çok ev taşıya mı acaba böyle bir hale geldik, onu da bilmiyorum.
Vallahi
ne dersin?
Gerçek ev taşıması bana hiç keyifli gelmiyor şu an.
Değil mi? Belki de orada onun böyle hiç kılını kıpırdatmadan yapıyor olma hissiyatı da belki, evet, çok rahatlatıcı.
Tık tık tık yaparak yerleşi varsa keşke gerçekte de.
Değil mi ya? Of. Bir daha taşınmıyoruz değil mi canım ya?
Kirada oturuyoruz, hatırlatayım.
Doğru. Evet, bir gün taşınacağız.
Evet, ev sahibinin Almanya'dan oğlu gelecek elbet bir gün. Bu arada Unpacking'e geri dönecek olursak, onlar da bayağı aşamalardan geçerek bu hale gelmişler. Yani demolarını çıkarmışlar. Hatta bizim de başvurmak istediğimiz bir oyun rezidansında geliştirmişler bir kısmını. Stugun.
Evet, Stugun.
İsveç'te. Senin bir arkadaşın galiba orada geliştirmişti.
Evet, Yunus Ayyıldız, Game Brain'in kurucusu, Hocus Pocus, Voi, Rob gibi puzzle oyunları geliştiren ekip Kübra ve Yunus Ayyıldız. Onlar da Stugun'a gitmişlerdi. Hangi oyunları için hatırlamıyorum ama bir oyunlarını onlar da orada yapmışlardı. Art Residence'lar aslında güzel bayağı. Oyun geliştiriciler için de aslında animatörler için de hatta birçok sanat dalı için de bence geçerlidir.
Ben çok özeniyorum. Hatta böyle çok güzel bir yer doğanın içerisinde.
İsveç'in küçük, dağları.
Evet, İsveç'in dağları içinde güzel bir kulübede. İşte gölde yüzebiliyorsun. Oyun geliştirmek dışında bir şey yapmıyorsun iki ay boyunca. Müthiş bir konsantre olma fırsatı. Aynı zamanda senin gibi oyunla veya işte animasyon, rezidanslarında animasyonla ilgilenen insanlarla beraber bir şeyler üretiyorsun. Yani hayatımda bir kere deneyimleme şansı edindim. Sadece bir haftalık bir rezidanstı. Çok doyurucu bir deneyim gerçekten.
Evet, ben hiç deneyimleyemedim yine seninki en azından bir tane de olsa. 1-0'dan her zaman sonsuz kat daha büyük olduğu için.
Canım, sen evde sürekli rezidanstasın.
Gerçi evet, bir yandan bak bakarsan da öyle tabii. Yani tabii o art residence'lerin bir yandan dolayı aslında aynı evde birden fazla diğer oyun geliştirici ekiplerle birlikte kalmak, sohbet etmek, onlarla o iletişime geçmek, karşılıklı birbirinize feedback vermeniz vesaire. Yani tabii ki ben hani öyle bir şansa sahip değilim evin içinde. Evet. Her ne kadar çok konsantre olabilsem de.
Evet, yani network açısından da çok büyük faydaları var bu etkinliklerin. Maddi olarak çok büyük bir fark yaratmasalar da, iki ay veya işte bir ay insanın hayatında çok büyük bir zaman olmasa da, sağladığı network hem sonrasındaki işte oyuna gelen destekler açısından bayağı yararlı şeyler. Fuarların yanı sıra bunları da saymak gerekiyor.
Bence de oyun etkinliklerini konuşurken aslında Art Residence'leri atlamış olmamız kötü oldu. Bahaneyle onlardan da bahsetmiş olduk. Epey de aslında özellikle Avrupa'da olduğunu zannediyorum değil mi? Art Residence'i bir basit bir Google'lamadan sonra bile bence onlarcası bulunabilir. Ki gerçekten de çok faydalılar. Yani şu anlamda sadece network olarak değil, bence şu anlamda da bakmak lazım. Yani tamam, ben mesela burada evde tek başıma odaklanabiliyorum ama İsveç'in bir dağında hiçbir kuş uçmaz, kervan geçmez bir noktada sadece oyunlarla ilgilendiğin zaman, yok evin internet faturası geldi mi, yok okuldan mail mi geldi gibi hiçbir iletişimin olmadan sadece ona odaklanmak ayrı bir deneyim bence yani her türlü.
Kesinlikle. Yani bu yoğunlaşma hali zaten bütün oyun etkinliklerinin bence ortak noktası. Yani işte bir fuara da gittiğinde, konferansa da gittiğinde bütün yoğunluğunu, fokusunu o konuya yoğunlaştırmış oluyorsun ve bu da büyük bir ilme veriyor aslında.
Oradaki kısıtlı zaman zorunlu bir odaklanma durumu da getiriyor yanında. Ben de geçmiş fuarlarda belli hedefler kendime koyarak bayağı performanslı bir çalışma sergilemek zorunda kaldım. Ya yani mesela GDC San Francisco'ya katıldım defalarca. Ki zaten ona katıldığın zaman yanında hemen yan etkinlik olarak Game Connection San Francisco etkinliğine de katılmış oluyorsun. Çünkü aynı zaman içerisinde 3-4 blok birbirlerinden uzak mesafelerde bu etkinlikler gerçekleşiyor. Sonra Almanya'da Köln'de Game Developers Conference'ın Avrupa versiyonuna katıldım ve oradaki Game Developers Conference tabii böyle Game Connection'la değil ama Gamescom'la bağlantılı. Hemen arkasından Gamescom başlıyor. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsun aslında. Onun dışında nerelere gittim mesela? Game Connection Europa katıldım Paris'te. Seninle evlendiğimiz günün ertesi günü Çin'e gittim, Şangay'a. China Joy için. Orada da aynı şekilde Casual Connect'in Çin versiyonu vardı. China Joy ve Game Connection Şangay'a birlikte katıldım. Ki oradan da Almanya'da Köln'deki Gamescom'a geçtim. Ondan sonra balayımız için Prag'da tekrar buluşmak zorunda kaldık.
Evet, o da çılgın bir süreçti. Ben düğünden 3 gün önceye kadar Yunanistan'da bir workshop'taydım. Evet. Evlendikten bir gün sonra Orçun Çin'e gitti. Ondan sonra Almanya'ya geçti. Sonra Prag'da buluştuk yeniden. Herhalde bir iki hafta sonra falan buluşabildik değil mi?
Evet ya. Bizim aslında belki de lanetimiz bu canım ya.
Yollar.
Yollarda geçiyor hayatımız yani.
Yok, ben duracağım biraz ya artık konferans.
Ben de durmak istiyorum gerçekten. Tabii öyle bir lanetimiz var ki, yani Türkiye'de etkinlik var. Mesela GİST'e katılıyoruz ama Türkiye'deki etkinliğe yine Çek Cumhuriyeti'nden gidiyoruz. Of. Nasıl bir insanız biz ya gerçekten.
Nasıl insanlarız? Evet, Çek Cumhuriyeti'ndeyken Orçun. Aslında ben o sırada Türkiye'deydim. Çünkü vizem çıkmamıştı ama çok geçici bir haldeydim. Yani bekliyordum ha çıktı ha çıkacak derken. GİST'te stand açtım bundan 2 yıl önce. Anytown standı. Orada da çok güzel insanlarla konuşabilme şansım oldu. İşte geri dönüşler aldık.
Tabii, hatta takipçi listemizin hala daha hatır sayılır bir kısmı.
Evet, orada oluştu. Enerji veriyor insanlardan geri dönüş almak.
İstediğiniz kadar güzel bir oyun geliştirin, eğer oyunu tanıtamıyorsanız bunun hiçbir anlamı yok. Hele özellikle günümüzde Steam'de her gün 3 tane 5 tane oyunun çıktığı, mobilde yüzlerce oyunun bir gün içerisinde eklendiği bir zaman diliminde yaşıyoruz artık. Bu yüzden oyununuzun birileri tarafından görülebilmesi için sizin ekstra ekstra ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu da fuarlara, organizasyonlara ihtiyacımız olduğunun da üstüne çıkarıyor diye düşünüyorum.
Tabii yani bir sürü fuar var ve hepsine katılmak alçak gönüllü indie bütçemiz için çok mümkün bir şey değil.
Tabii hele bir bağımsız oyun geliştiricinin bütün fuarlara katılması imkansız. Ben mesela hayatım boyunca gidemediklerimde oldu. Mesela E3'e hayatım boyunca hiç katılamadım. Ya da işte Amerika'daki PAX'lara hiç katılamadım. Ya da Indiecade'ler var ki o bağımsız oyun geliştirmenin aslında önemli kritik etkinliklerinden bir tanesi. O da hem Amerika'da hem Paris'te düzenleniyor. Onlara katılamadım. Tokyo Game Show'a katılamadım. Tabii ki Tokyo dünyanın öbür ucu ama.
Bizim için şu an daha yakın Türkiye'de.
Evet, bizim için şu anda Tokyo şu anda Türkiye'den daha yakın Türkiye'de. Tabii o da ayrı bir işin komedi kısmı ama Türkiye'deyken Ankara'da E-Game Show düzenleniyor. Ona bile katılamadım yani.
Ya evet, işte bütün bunlar ya zaten mümkün değil yani. Sonsuz bir bütçen, sonsuz bir vaktin olmadığı sürece bunların hepsine birden katılabilmek mümkün değil. Yani ciddi bir strateji oluşturmak gerekiyor. Hem bütçeyi hem işte marketingi planlama aşamasında, oyunun takvimini oluştururken dahi bu fuarlar çok önemli yer kaplıyor.
Tabii.
Yani John da mesela bize tavsiye etti, yani demoyu Gamescom'a yetiştirirseniz hani daha iyi yayıncı bulma şansınız olur. Sadece son kullanıcı değil, yayıncılara ulaşma şansı için dahi işte planlamalar yapman gerekiyor.
Tabii tabii. Bu tamamen aslında bir bütçe, zaman ve insan kaynağı problemi aslında. Yani bunları en optimal şekilde optimize edip katılabildiğiniz en ve verimlilik alacağınızı düşündüğünüz en optimal olan etkinlikleri seçerek katılmanız gerekiyor. Özellikle mesela Gamescom Türkiye için çok güzel bir fırsat. Neden? Çünkü birincisi yakın. Yani Almanya Türkiye'ye çok uzak bir yerde değil. İkincisi, vize alma ihtimaliniz Almanya'dan o kadar düşük değil. Ama daha da önemlisi, bu derece yakın olduğu için özellikle Gamescom, sürekli ülkede katılmak isteyen diğer oyun geliştiriciler de olduğu için orada ülke pavilyonu açılıyor. Yani Türkiye pavilyonu açılıyor. Yani bu fuar içerisinde Türkiye markası altında bir stand zincirinin içerisinde çok daha ucuza, kendi başınıza açtığınızda çok daha yüksek paralar ödeyeceğiniz bir alana sahip olabilmeniz mümkün. Bu önemli bir fırsat. Eğer oyununuzun uluslararası pazarda tanıtılması gerektiğini düşünüyorsanız bunu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Diğer bir şey de Türkiye'deki etkinlikleri kaçırmamak. Çünkü yani ne vize ücreti ödemek zorundasınız, ne dil problemiyle yüzleşmek zorundasınız. En azından Türkiye'deki işte GIST, GameX gibi fuarları yakalamaya çalışın. Bağımsız oyun geliştiriciler için özel stand alanları, mesela GIST'te özel stand alanları ayırıyorlar. Buraları takip ederseniz makul bir bütçeyle güzel bir tanıtım planı Türkiye içerisinde en azından tasarlamanız mümkün.
Onun dışında stand kurmadan da gerilla tanıtım yöntemleri kullanarak mevcut olmak da mümkün.
Tabii, yani orada varoluşunuz bile bir tanıtımınızın bir parçası, öyle düşünmeniz gerekiyor. Yani gerilla tanıtım yöntemleri bağımsız oyun geliştiricilerin en sık başvurdukları yöntemlerden bir tanesi. Yani hiçbir şey olmasa flyerlar bastırıp, işte el broşürleri bastırıp orada gelen geçene dağıtmanız bile sizin bilininiz açısından çok büyük bir etki oluşturacaktır. Çünkü yani şöyle düşünün, oyununuzun hiçbir takip edeni yokken oradan gelecek belki 100 kişi bile olsa sizin oyununuzun görünürlüğü hakkında bir çekirdek enerji oluşturacaktır. O çekirdek enerjiyi diğer şeylerle besleyerek daha büyük enerjilere dönüştürmeniz her zaman mümkün. Onun başlangıcı için o ilk motoru çalıştırmak çalıştırmak için aslında güzel bir etki.
Yani tabii bütün bunları yapmadan önce gerçekten iyi bir planınız olması çok önemli. Yani gitmeden önce hazırlık yapmak, bahsettiğiniz gibi.
Tabii.
İşte flyer mi bastıracaksınız, kartvizit mi bastıracaksınız, call to action'ınız ne olacak? Yani şeyiniz, hani insanları ne yapmaya yönlendireceksiniz? Üye mi olacaklar sitenize?
Facebook'tan mı takip edecekler? Discord kanalınıza mı üye olacaklar? İşte Steam'den wish listlerini mi ekleyecekler? Ki mesela Steam'den wish listlerine eklemeleri çok zor. Çünkü o anda yanlarında cep telefonları sadece olduğu için oradan login olup wish liste basabilme ihtimalleri çok zor. Bir sürü şeyi düşünerek bir stratejik bir plan yapmanız gerekiyor.
Evet, yani sadece hani flyer vermek değil, bir oradan çıktı elde etmek amacıyla oradasınız. O yüzden bunların da planlamasını yapmak gerekiyor.
Bu sadece bir fuara hazırlık planı değil, oyununuzun genel vizyonu ve planlaması açısından da hangi zamanlara denk geliyor olması, sizin hedef kitlenizle çakışıp çakışmıyor olması, gitmek için harcayacağınız enerji ve zamanla ve parayla oradan geri dönüşünüzün eşit gelip gelmediği, o uğraşa değip değmeyeceğini en başından değerlendirmeniz ve ona göre yol almanız her zaman çok büyük bir önem kazanacaktır. Bu arada bir şeyi de söylemeyi unuttum ben. Hani Türkiye'de değil de genel olarak bütün bağımsız oyun geliştiriciler için bu bir genel bir problem. Yani fuarlarda yer alma problemi. Yani genelde büyük firmaların her zaman gölgesinde kalmak zorunda kalıyoruz. Yani dedik ya, gerilla tanıtım yöntemleri kullanabilirsiniz diye. Biz bağımsız oyun geliştiriciler olarak kendi aramızda da gerilla yöntemlerle ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Mesela Indie Megaboot tam da bu problem yüzünden ortaya çıkmış bir organizasyon. Bu bağımsız oyunların her biri küçük standlarla büyük standların arasında kaybolmamaları için birleşip devasa bir stand haline gelerek bağımsız oyun oynayan insanların bir kere girdiği zaman bir oyun oynarken diğerini de görebilecekleri bir yapı oluşturuyorlar.
Yani para toplayıp beraber standa giriyorlar.
Evet, aynen. Aslında parayı toplayıp beraber standa girmiş oluyorsunuz. Bir, ne olmuş oluyor? Hem daha ucuza gelmiş oluyor tek başınıza katılmaya göre. İkincisi, daha büyük bir etkisi olmuş oluyor. Çünkü birlikten kuvvet doğuyor.
Aynı şekilde ülke pavilyonlarından da bahsettin. Bunlar da benzer avantajlara sahip oluyor. Daha ucuza, daha büyük bir alanda sergileyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu standlarda eğer oyununuz demo aşamasına gelmişse veya işte hani oynanabilecek bir durumdaysa geri bildirimler de çok değerli olabiliyor. Yani insanların nasıl tepki verdikleri bir test sürüşü gibi de kullanabiliyorsunuz. Ancak test sürüşü olarak sadece fuarlara güvenmemek gerekiyor ayrıca.
Tabii, yani aslında play testing dediğimiz play şey testing, bambaşka evet. Bir süreç. Ama tabii eğer oyununuz özellikle böyle büyük alanlarda oynanabilecek türde bir oyunsa, ki her oyun uygun olmayabilir. Mesela oyununuz İşte gürültüsüz bir ortamda sessiz sakin oynanacak bir oyunsa belki playtest yapmak için iyi bir ortam olmayabilir, ama her türlü
insanların tepkilerini görmek açısından önemli bir fırsat.
Evet, tabii bir yandan da medya ile de buluşmak için aslında önemli bir fırsat. Çünkü normalde sadece bir mail aracılığıyla irtibat kuramayacağınız medya görevlileri zaten orada geziyor. Ve
onlar için yeni içerik oluyor. Sizin için tanıtım fırsatı oluyor.
Aynen öyle.
Yani birçok şey var. Hani oturup planladıkça aklınıza gelecek birçok nokta var. Hazırlık yapmanız gereken, ama hiç beklenmedik fırsatlar da çıkabiliyor.
Evet, mesela bence güzel bir noktaya değindin. Bu da bence çok önemli. Hiç beklemediğiniz bir anda bir yayıncı, bir dağıtımcı ya da o anda fuarda gezen bir insan pat diye karşınıza çıkıp sizden oyun hakkında bilgi almak isteyebilir. Buna her zaman hazırlıklı olmanız gerekiyor. Her zaman yanınızda pitch dokümanlarınızı hazır tutun. Yalnız bu toplantıların çok esnek olması gerektiğini unutmayın. Süre çünkü belirsiz. Yani sizle 2 dakika mı ilgilenecekler, 1 saat mi zaman ayıracaklar belli değil. Birebir olarak sözlerinizle mi dinlemek isteyecekler, yoksa sadece bir doküman alıp gitmek mi istiyorlar, o da belli değil. O yüzden elinizden geldiğince bütün olasılıkları da kapsayacak genel bir plan yapmaya çalışın. Yani elinizde dokümanınız da olsun, ama bir yandan sözlü olarak anlatmaya da hazır olun. Diğer bağımsız oyun geliştirici arkadaşlarla da konuşurken bol bol bu noktaya geliyoruz. Özellikle bu fuarlar hiç beklemediğiniz anda karşınıza gerçek fırsatlar getirebiliyor ve hayatınızı etkileyebiliyor bu fırsatlar. O yüzden ne kadar hazırlıklı olursanız o anları o kadar doğru değerlendirebilirsiniz.
Evet, her şeye hazırlıklı olmak lazım. Biz de şimdiden plan program yapmaya başladık Anytown'un katılacağı fuarlar için. Mesela ilk hedefimiz gerçekleşirse ne güzel. Mart'ta GDC'ye
gitmek, evet.
Gitmek Amerika'da.
Yani eğer Vertical Slice'ımız Mart yetişirse, ki çok optimal bir plan bu tabii, çok iyimser bir ihtimalden bahsediyoruz. O zaman Amerika'daki GDC'ye katılmak bizim için çok mantıklı. Çünkü hazır elimizde demo varken ve en çok yayıncıyla orada denk gelme ihtimalimiz varken gitmek çok mantıklı. Ama eğer orası kaçarsa da, eğer yetiştiremezsek de, bir sonrasında ikinci B planı olarak Ağustos'ta Gamescom var. Eğer mesela Mart'ta yetiştiremiyorsak, çünkü Amerika'ya da gitmemizin anlamı yok. Dünyanın öbür ucuna o kadar para harcamak, elimizde demo yokken çok verimli değil.
Tabii zaten bütçede tamam fon aldık falan ama toplam oyun bütçesinin %10'una falan denk geliyor yani öyle. O da olsun diyerek harcayabileceğimiz bir lüks içerisinde değiliz.
Tabii zaten onları oraya harcayamıyorsun bile. Yani bu gelen fonu değerlendirebileceğin çok kısıtlı ve keskin koşulları var. Yani fuarlar için harcayamıyorsun ya da işte dışarıdaki bir insanı çalıştırmak için harcayamıyorsun. Sadece ve sadece Queensland'de, yani bizim bulunduğumuz eyalette diğer insanları çalıştırabilmek için bu parayı bize veriyorlar. Ki o dediğin gibi para da aslında bizim toplam bütçemizin onda biri bile değil. Her ne kadar bize çok büyük bir motivasyon sağlasa da, çünkü kendi ülkemizde alamadığımız desteği yerleştiğimiz ülke bize vermiş oldu.
Yerleştiğimizin birinci yılında aldık. Kendi yani bayağı.
Evet, manevi olarak aslında çok büyük bir etkisi var bizim üzerimizde.
Devam etmek için çok büyük bir enerji verdi.
Evet, kesinlikle. Bu elimizdeki bütçeyle eğer buradan birilerini çalıştıracaksak, uzun vadeli bir planda buranın maaşıyla biz bir insanı projenin sonuna kadar çalıştırabilmemiz teorik olarak mümkün değil. Bu yüzden eninde sonunda yine yolumuz bir crowdfunding'e çıkacak gibi.
Evet, yani yeni fonlama yöntemlerine gitmemize kadar işimize yarayacak bir bütçe.
Evet, kesinlikle.
Yani bir sonraki aşamaya bakın işte bizim elimizde böyle bir oyun var. Yani buna benzeyecek bir şeyimiz var dememize yarayacak. İşte narrative designer'la çalışmamıza, ne bileyim belki işte PR desteği almamıza, böyle işleri kolaylaştırmamıza yarayacak. Ama tabii sonuna
kısıtlı
kadar...
Kısıtlı bir zaman için.
Evet, kısıtlı bir zaman destek olacak bir şey. Sonra yeni fonlama sistemlerine kafa yormamız gerekecek yeniden.
Evet. Evet, ya bir yandan da tabii işler de kötüye gidiyor aslında o tarafta bir yandan da baktığımız zaman. Bilmiyorum tabii Türkiye'de ne kadar insanın haberi var ama Kickstarter aslında Amerika'da bir süredir bayağı çalkalanıyor özellikle. Evet. Sendikalaşmaya karşı olan CEO'larının duruşuyla bayağı bir dikkatleri üzerlerine çektiler. Birçok oyun projesi de hatta Kickstarter'dan çekilme kararı aldı. Yani hala daha da kararlarının arkasında olduklarını anlatıyorlar ısrarla ama uzun vadede bayağı
değişiklikleri yol açabilir.
Platformun güvenilirliği üzerinde çok büyük bir tahribata yol açıyor bence.
Gerçekten bütün olayı zaten insanların güveni ve insanların olumlu yaklaşımı, yani reputasyonu üzerine kurulmuş bir şirketin sendikalaşmaya karşı çıkarak kendi ayağını sıkması bir nevi.
Evet, yani baktığın zaman değil mi tam tersine aslında insanların aslında...
Büyük şirketlerden bağımsız olma düsturu üzerine kurulu.
Evet, bir sosyalist bir düsturu üzerine kurulular aslında ama o sosyalist düsturu aslında zedeleyecek konuşmalar yapıyorlar. Gerçi yeni CEO'larıyla da alakalı olabilir tabii, bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Ama mesela Avustralya'dan çıkmış büyük projelerden bir tanesi Chorus, ki şu anda 600 bin dolar toparladılar. Ama Kickstarter'da ilk açtılar kampanyalarını, sonra iptal edip fig.com adlı siteye taşıdılar. Ki bu da aslında galiba diğer platformların uzun vadede Kickstarter'ın alternatiflerini, buradaki problemler belki de önünü açacaktır. Biz ne yapacağız? Onu tabii zaman gösterecek.
Yani bir taraftan Kickstarter bütün herkesin bir arada olduğu yer, görünürlüğün en çok olduğu platform.
Evet, yani bir bağımsız oyun geliştirici evet. için aslında çifte korku. Bir yandan hem sendikalaşma karşıtı bir firmaya destek vermemek bir tarafta duruyorken, bir tarafta da oranın sana sunduğu tek lüks olan oradaki hazır oluşmuş kitle, yani Kickstarter'da zaten halihazırda diğer oyunlara destek veren takipçi kitleyi kaybediyor olmak çok büyük bir korku bence.
Tabii en zor şeylerden biri halihazırda Kickstarter hesabı bulunan bir insanın başka bir platforma hesabını taşıması ve bunu sadece senin oyuna destek vermek için yapması bayağı büyük bir engajman gerektiriyor yani.
Evet.
Bayağı yani aşık olması falan lazım oyunda.
Oradaki gelişmeler zaman içerisinde nereye sürükleyecek onu zaman gösterecek.
Evet.
Biz şanslıyız aslında bir yandan. Yani tam bunlar olurken.
Henüz vaktimiz var, bekleyip görme için önce bir demoyu üretmemiz gerekiyor zaten.
Evet.
Evet, şu anda daha ilk hedefimiz demonun çıkması. İşte bir vertical slice'ın hazırlanması. Bakalım O zaman yeniden değerlendireceğiz.
Evet, bu arada bu bölüm biraz araya girdi bence. Biz daha önce oyun kültürüne dair bir bölüm çekmeyi konuşuyorduk. Ama hem bu fon desteğini alınca hem de arka arkaya böyle hem Zeynep hem ben fuarlara katılınca böyle bir bölümü araya sokmayı daha anlamlı bulduk. Yani bizim şu andaki gerçekliğimizle daha çok örtüşüyor çünkü, değil mi?
Aldığımız fonla Anytown yeni bir döneme girdi. Kısıtlı bir süre için bile olsa ilk defa dışarıdan yardım alabileceğiz. Bundan sonraki ilk hedefimiz oynanabilir bir demo çıkarmak ve oyunun tamamını üretebilmek için yeni kaynaklar yaratmak. Bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde işin sosyal yönlerine kayarak oyun ve oyuncu kültürüyle ilgili konuşacağız. Bu esnada bize ulaşmak isterseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Anytowngame.com adresinden tüm podcast bölümlerimizi takip edebilir, blog yazılarımızı okuyabilir ve Anytown haber bültenine kayıt olarak oyunun paylaşımı açtığımız tüm belgelerine ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz info@anytowngame.com üzerinden ya da anytowngame.com web sitesindeki iletişim bağlantısından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.